Ayrım 25, sayfa 236. İyi 2. 1999'daki olumsuz gidişatta izlenen enflasyon düşürme programı yanında çok sayıda dışsal etken rol oynadı. Bu paragrafta ve izleyen paragraflarda verilen rakamlar başka bir kaynak belirtilmemişse Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklarından alınmıştır. Yılın ilk çeyreğinde Abdullah Öcalan'ın yakalanması Avrupa'da Türkiye aleyhtarı bir kampanyanın başlamasına yol açtı. Aynı zamanda enflasyon hedeflemesiyle reel kur biraz daha değerleniyor, 1995'e oranla %27'yi aşıyordu. Bunlara olumsuz dışsallıklar olarak şiddetli kuraklık ve ekonominin kalbinin attığı Marmara bölgesinde büyük yıkım yanında çok sayıda cana mal olan iki deprem yaz ayları ve sonbahar aylarında eklendi. Bu arada enflasyon biraz daha düşerken, kaçan sermaye geri dönerken hazine bonosu faizlerinin artışını sürdürmesi, %131.5'e fırlaması reel faizleri iyice artırıyordu. Bunun ve düşen gayri safi milli hasılanın etkisiyle konsolide bütçe açığı bölü gayri safi milli hasıla oranı 1998'de %7 kadarken 1999'da %11.6'ya, iç borç stoku bölü gayri safi milli hasıla oranı da %21.7'den %29.3'e fırlıyordu. Aynı olumsuzluk iş yaşamında ortaya çıkmıştı. İş gücü ödemeleri payı gayri safi yurt içi hasılanın %25.5'inden %30.7'sine çıkarken işletme artığı payı %57.7'den %51.4'e geriliyor. Bu arada gayri safi sabit sermaye oluşumu eksi %16 gibi olumsuz ve yüksek bir orana ulaşıyordu. Bu arada 1997'de duraklamaya geçen ihracat 1999'da 28.8 milyara inerek yaklaşık 3,5 milyar dolar, turizm gelirleri ise 1.7 milyar dolar geriliyordu. Gerçi cari işlemler bilançosu açığı gerilemeyi sürdüren ithalat dolayısıyla sadece 1.3 milyar dolar kadardı. Ancak iç borç oranı gayri safi milli hasılanın %29'unu aşarken dış borç oranının da gayri safi milli hasılanın %47.3'ünden %55.3'üne çıkmış olması iktidara gelen yeni koalisyon hükümetini endişelendirdi. Artan reel faizler karşısında özellikle iç borç oranlarının çevrilebilirliği konusundaki kuşku IMF ile Aralık 1999'da yeni bir standby anlaşması yapmaya götürdü. Gerçi 1999'da yaşanan felaketlere karşı iyimserlik yaratan bazı olumlu göstergeler de ortaya çıkmıştı. Bunların arasında Güneydoğu'daki çatışmaların sona ermesi, yılın son ayında toplanan AB Helsinki zirvesinde Türkiye'nin adaylığının onaylanması, ABD Başkanı Bill Clinton'ın Türkiye'yi ziyareti, depremler sırasında dış dünyanın Türkiye ile dayanışmaya girmesi önemli olaylardı. Ayrıca yaşanan felaketlere rağmen enflasyon hızı da düşmeyi sürdürmüş, TÜFE %65'e inerken TEFE hedef enflasyona %53.1 ile çok yaklaşmıştı. Ne var ki uygulanan program TL'yi biraz daha reel değer artışına sokarken reel faizleri de göklere fırlatmış, sermaye girişlerinde sıcak para getirisi %43.6'ya çıkmıştı. Depremin getirdiği rizikolara rağmen sermaye girişindeki artışın gayri safi milli hasılanın %2.5'i nedeni de bu olmuştu. Alt başlık 2. IMF ile 17. Standby Anlaşması'nın getirdikleri ve 22 Kasım 2000 krizi. 1999'da gayri safi milli hasıla %6.1 oranında düştü. İşsizlik tırmanışa geçti. Gerçi 2000 yılına girerken dünyadaki gidişatta iyileşme gözleniyordu. Ancak bu denli yıkıntıya uğramış. İç borç gayri safi milli hasıla oranı %29'u, dış borç gayri safi milli hasıla oranı %55'i aşmış. Reel faizleri göklerde gezinen bir ekonomide yeni standby anlaşması 1998'dekinin şiddetlenerek devam ettirilmesi olmalı mıydı? Bu soruyu yetkililerden kimse sormadı ama olmaması gerektiğini yaşanan olaylar ortaya koydu. İyi 1. İmzalanan 17. Standby Anlaşması ilginç bir tesadüfle 1999'da Dünya Ticaret Örgütü'nün Seattle, ABD'deki toplantısında büyük protesto gösterileriyle karşılaşıldığı bir ortamda yürürlüğe girmişti. Türkiye'de yıkım yarattığı izleyen 2-3 yılda da nerede IMF ya da DB, DTÖ toplantısı olduysa şiddetli protestoların hiç eksik olmadığı gözlendi. Türkiye'nin yaşadığı deneyim tam Stiglitz'in IMF politikalarını eleştiren kitabının iz düşümünde yürürlüğe girdi ve onun savlarını doğruladı. Uluslararası Para Fonu'nda politikaların oluşturulmasında kararlar, ideoloji ve kötü ekonomiden oluşan tuhaf bir karışıma dayanarak veriliyordu. IMF'nin önerdiği çareler işe yaradığı kadar sık, hatta işe yaradığından daha sık çuvallar. Anlaşmaya göre IMF 3 yıllık sürede 7,5 milyar doları ek rezerv kolaylığı, 2,9 milyar doları standby için olmak üzere 10,4 milyar dolar sağlayacaktı. Programın bir boyutu makroekonomik istikrar yolunda enflasyonun düşürülmesi, diğer boyutu yapısal reformlar denilen serbestleşmeye ilişkin dayatmalarla ilgiliydi. Bu iki boyuttan birincisi Stiglitz'in kötü ekonomi tanısına, ikinci boyutu da ideoloji tanısına tam uymaktaydı. Nitekim bu program uygulandığı 2000 yılında öyle onarılmaz bir tahribata yol açtı ki yine Stiglitz'in tanımıyla tam çuvalladı. Öyle ki 2001 yılı Türkiye'nin yaşadığı en şiddetli kriz yılı olarak tanımlandı. Aslında kriz belirtileri 2000'in ilk yarısından itibaren bankalarda başlayan sarsıntıyla ortaya çıktı. Kasım krizinde IMF desteğiyle atlatılır gibi oldu. Büyük çöküşe 2001'in başında döviz fiyatında fırlamayla patladı. Yeni bir standby anlaşması gerekti. 2001'de dünyada eşanlı bir kriz yaşanıyordu. Başlangıçtan itibaren hükümet de iş alemi de 17. standby'dan çok memnun gözüküyordu. Oysa ülkenin iyi iktisatçıları kötü ekonominin farkındaydı. İ2. Programın makroekonomik istikrar boyutu. Enflasyonda şok nitelikli bir düşüş öngörüyordu. Öyle ki 2002 sonunda enflasyon tek haneli bir rakama inmiş olacaktı. Bu nedenle para tabanındaki genişleme para kurulu sistemini andırır biçimde ancak TCMB'nin net dış varlık artışına inhisar edecek, net iç varlıkları Aralık 1999'daki düzeyde dondurulacaktı. Ancak bunun artı eksi %5'i kadar değiştirilebilecekti. Böylece para talebindeki artış faiz hatlarını artırırken dışarıdan sermaye girişi ülkenin likidite ihtiyacını karşılayabilecekti. Tabii girişlerin etkisiyle faiz hatları düşüyorsa bu kez sermaye geri dönecek, böylece mali piyasalar dengelenecekti. 2000 yıl sonunda beklenen enflasyon oranı %20 olarak saptandı. İstikrar paketinin ikinci ayağı döviz çapasına geçişti. Yine para kurulu sistemini andırır biçimde döviz fiyatındaki artışın enflasyon hızının altında kalması sağlanacaktı. Böylece döviz fiyatındaki istikrar bir yandan dış sermaye girişini pompalarken bir yandan da enflasyon hızını aşağı çekecekti. Yıl sonu için öngörülen döviz fiyatı 623 bin lira bölü dolardı. Programın bu bağlamındaki diğer şartı da faiz dışı bütçe fazlasını gayri safi milli hasılanın %6,5'ine yükseltmek üzere kamu harcamalarını kısmak, gelirlerini yükseltmekti. Böylece bütçe açıkları indirilerek kamu borçlanması ve faiz baskısı azaltılmış olacaktı. Bu daralmaya rağmen ekonominin %5 oranında büyümesi öngörüldü. Kamuya kaynak sağlamak için büyük boylu kitler özelleştirilecekti. Yılın ilk 8 ayı bayram havasında geçti. Ülkeye 10 milyar dolardan fazla sermaye girişi olmuş. Bu arada cari işlemler bilançosu açığı da 7 milyar dolara varmıştı. Enflasyon yılın başında TEFE %66,7'den 3. çeyrekte %48,4'e düşmüştü. Tabii bu sınırlı düşüş TL'nin aşırı değerlenmesinde birlikte getirmiş. Cari işlemler bilançosu açığından anlaşıldığı gibi açık denetlenemez hale gelmişti. Başta Dornbusch, pek çok yerli yabancı iktisatçı döviz çapasına dayalı istikrar programlarının kriz nedeni olabileceğini özenle belirtiyorlardı. Arjantin'i içinden çıkılmaz krizlere sokan para kurulu sisteminden, Asya kaplanlarını krize sokan döviz çapası sistemine uzanan zincirden bu işin taşıdığı rizikolar biliniyordu. Gerçi istikrar anlaşması Temmuz 2001'de bant sistemine geçmeyi öngörüyor, 3 yıl çapayla yaşanamayacağını kabul ediyordu. Ancak yılın son çeyreğinde dahi enflasyon yine %37,7 ile hedeflenene oranla yüksek düzeyini sürdürüyordu. 2000 yılının diğer çok önemli bir olayı yılın ilk yarısında faiz hatlarındaki hızlı düşüş oldu. Hem de hazine bonoları faiz hatları sadece nominal olarak düşmekle kalmadı, aynı zamanda reel olarak da hızla düştü. Sonbahara girerken TL'deki aşırı değerlenmeye rağmen sıcak paranın getirisi %2'nin altına düşmeye başlamıştı. Tabi cari işlemler bilançosu açığının büyümesi devalüasyon beklentisi yaratıyor. Bu da giren sermaye açısından getirisi düşerken kayıp rizikosunu büyütüyordu. İşte bu ikisi bir arada mali yatırımlarda düşen reel getiri ve devalüasyonun beklentisi giren sermayenin çıkışını hazırladı. Yerli sermaye de aynı yolu izledi. İçerideki para ikamesinin etkileri eklendi. 1999'un sonunda 41.5 milyar dolar olan döviz tevdiat hesapları tutarı 2000 Eylül'üne gelindiğinde %17,3 oranında artarak 47.3 milyar dolara varmıştı. Oysa bu olumsuz gidiş sürerken IMF'nin öncelikle önem verdiği faiz dışı bütçe fazlası bölü gayri safi milli hasıl oranı 1999'da %1,8'de kalırken %5,3'e varıyor. Bu bağlamdaki beklentisi neredeyse yerine geliyordu. Ne var ki programın öngördüğü özelleştirmeler yapılamamış, kamuya ek kaynak sağlanamamıştı. İ3 IMF programı makroekonomik istikrar paketindeki kur çapasının cari işlemler bilançosu açıklarını büyütürken açıkların dış finansmanının ticari banka sistemi yükümlülüklerine getireceği sorunları hesaba katmamıştı. Açıklar büyürken oysa bir yandan da bankaların açık pozisyonları ve kısa vadeli dış borçlar tehlikeli boyutlara varıyordu. Yıl sonunda bunların Merkez Bankası net uluslararası rezervlerine oranı %81'di. 2000 yılının son aylarında açıklarını indirmek ve hesaplarını kapamak telaşına giren bankalar TL darlığına düşerken faiz hatları artışa geçti. Kasım ayında interbank piyasasında gecelik ortalama faizler Ağustos'ta %35, Kasım'da %80,5'e en yüksek olarak da %316'ya fırladı. Bankaların borçları kapatmak için TL'den sonra hızlı döviz alımları TCMB net uluslararası rezervlerini 2 ayda 5,5 milyar dolar kadar düşürüyordu. Bu arada IMKB'den çekilişlerle borsada fiyatlar da gerilemeye girmişti. Yükselen faizlerle TL'ye ulaşmak, bir yandan da döviz fiyatları pek az artsa da dış yükümlülükleri karşılamak bankaları sarsıyordu. IMF'nin 7,5 milyar dolar tutarındaki ilk rezerv kolaylığı ve rezervlerden 5,5 milyar dolar satış döviz fiyatında fırlamayı önlemişti. Bu nedenle krizin temel kaynağı TL'deki darlık ve iç faiz artışı oluyordu. Likidite darlığı ticaret bankalarını sarsıyordu. Demirbank gibi Türkiye'nin en büyük ve sağlam bankalar arasında yer alan bir bankanın elindeki hazine kağıtlarının birikimiyle içine girdiği likidite darlığından ötürü sarsılmasıysa bardağı taşıran son damla oldu. Bazı bankaların TMSF'ye devriyle bu son damla taşar gibiydi. Merkez Bankası oysa likidite darlığından kaynaklanan bu kargaşayı durdurmak için TL arzını genişletmeyi reddediyor, IMF programına sadık kalıyordu. IMF ise TL dolar kuru artmasın diye yaptığı desteği yeterli görüyordu. Aralık ayında faizlerdeki artış TL'deki darlığın etkisiyle doruğa tırmanmaya başladı. Gecelik ortalama faiz interbank piyasasında %199 iken en yüksek olarak %873'e vardı. Bu arada dış dünya kredileri kesmiş, kötü durum daha da kötüleşmişti. İrili ufaklı bankaların TMSF'ye devredilmesi sürerken, TMSF'ye devredilen ilk 11 banka şunlardı: Bank Express, Bank Kapital, Ege Bank, Es Bank, Interbank, Sümer Bank, Yaşar Bank, Yurt Bank, Türk Bank, Eti Bank, Demir Bank, bunları İktisat Bankası ve Ulusal Bank izledi. Görev zararlarının büyüklüğü ortaya çıkan Ziraat Bankası ve Halk Bankası ile Emlak Bankası'nın durumu bankalardaki sarsıntıya ilişkin bir diğer gösterge olarak gündemden hiç inmiyordu. Hükümet politikası gereği üreticiye ve KOBİ'lere yaptığı kredi desteğini bütçeye yansıtmamak için bu bankalara görev zararı olarak kaydettiriyor. Böylece IMF koşullarından sapmamış oluyordu. Kamu bankaları kredilerinin asıl büyük kısmıysa politikacıların yakınlarına dağıttığı ve geri dönmeyen kredilerdi. Bunların büyük kısmı yolsuzluğun simgesiydiler. Ticaret bankalarının sıkıntılarını anlamak için 2000 yılında olağan dışı sermaye hareketleri olduğuna da işaret etmek gerekir. Bir kere yurt içinde doğrudan net yatırım 1999'da 138 milyondan 2000'de 112 milyon dolara düşmüştü. 982 milyon yurt içi yatırıma karşılık 870 milyon dolar yurt dışında yatırım yapılmıştı. Aynı şekilde 1999'da net portföy yatırımları 3,5 milyar dolara yaklaşırken 2000'de 1 milyar dolar civarına inmişti. Buna karşılık aynı yıllarda sırasıyla sağlanan kısa vadeli krediler yaklaşık 3 milyar dolardan 6,8 milyar dolara fırlamıştı. Bu rakamlar 2000 yılındaki cari işlemler bilançosu açığının bankalarca önemli ölçüde kısa vadeli dış borçlanma yoluyla karşılandığını gösterir. Aynı zamanda banka sisteminin niçin kısa vadeli borçlarla sarsıldığına da tanıklık eder. Bu olayın diğer yüzü ucuz doların ve yılın ilk 3 çeyreğindeki düşük faizin dış yatırımları cazip kılmış olmasıdır. Sermaye kaçışının bir diğer yüzü bazı ticaret bankaları zararlarında kaynağın düpedüz sahiplerince soyulmuş ve soygun ürünlerinin dışarı kaçırılması olmasıdır. Ödemeler bilançosunun net hata ve noksan kalemi 2000'de tam 2.7 milyar dolarlık çıkış gösterdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük kayıt dışı sermaye çıkışı bu yıldadır. Net hata ve noksan kalemi kayıt dışı sermaye hareketlerini gösterir. Tabii krizin şiddetiyle reel kesim daralırken geri dönmeyen kredilerin de banka sarsıntılarında payı büyüktür. Faiz adli şiddetle yükselirken bankaların varlık kalemleri arasında yer alan hazine kağıtlarının değerindeki şiddetli düşüşlerin de 28 milyar doları aşan kısa vadeli dış borçların uluslararası rezervleri oranı ise %81'i aşıyordu. Kısacası bankaların 2000 yılı ortasından itibaren içine düştüğü sarsıntıda rol oynayan çok sayıda etken vardır. Kamu bankalarında hükümet politikaları gereği görev zararından eşe dosta dağıtılan kredilere bunları özel bankalardan yüksek faizlerle borçlanmaya yöneltmeye uzanan bir çizgide bu zararların oluşumu izlenebilir. Özel ticari bankalardaysa büyük çaplı kısa vadeli dış borçlanma ve dış kredi çekilişleri, kredilerin yenilenmemesi, yılın 3. çeyreğinde fırlayan TL faizleri dolayısıyla varlık değeri kayıpları, sahipleri tarafından soygun, geri dönmeyen krediler üst üste binmiştir. Banka çöküşleri 2000 yılında inhisar etmedi. 2001'deki krizde yenilerin eklenmesiyle sürdü. Ancak bunda son paragrafta inceleyeceğimiz saflığın tehlikesi, moral hazard olgusunun hükümet kadar IMF'nin yeni politika oluşturmadaki yetersizliğinin ve TMSF'nin hatalarının payı çok büyüktür. I4 2000 yılı tamamlanırken Türkiye görünüşe göre döviz çapası ve yılın ilk 3 çeyreğindeki düşük faizlerin etkisiyle şöyle bir sonuç sağlamıştı. Gayri safi milli hasıla kur çapasıyla yapay biçimde pompalanarak %6.1 oranında artmış, 1999'un gayri safi milli hasıla kaybını hesapça telafi etmişti. Ancak TL'de 1 yıl içinde 20 puanlık bir reel değerleme oluşmuştu. Cari işlemler bilançosu 9.8 milyar dolarla tarihi bir açık, net hata ve noksan kalemi de 2.7 milyar dolarlık yine tarihi bir kayıt dışı çıkış gösteriyordu. Diğer yandan kısa vadeli kredilerin Merkez Bankası'nın uluslararası net rezervlerine oranı %81'e çıkmıştı. Buna karşılık TEFE'de 2 puan, TÜFE 11 puan düşüş göstermişti. Bu fiyat artış hızındaki düşüşün reel maliyeti ise peş peşe sarsılan ve yıl sonu itibariyle sayıları 13'e varan ticari bankaların TMSF'ye devredilmiş olmasıydı. Yılın sonuna doğru sanayi, inşaat ve ticaretteki çöküşler buna ekleniyordu. Ancak 2000 yılının son çeyreğinde ortaya çıkan bu TL darlığı, faiz artışı ve banka sarsıntısı biçimindeki kriz 2001'in ilk çeyreğindeki şiddetli bir döviz krizine dönüşünce ekonomi tarihi bir daralış ve işsizliğe düşerken IMF 17. Standby programının sonu geldi. Profesör Ercan Uygur, Kasım 2000 krizine finansal baskı endeksinde konan sınırı aştığını gösterdi. FBE, finansal baskı endeksi, döviz kurunda değişme oranı yüzde olarak artı faiz haddinde değişme oranı yüzde olarak eksi döviz rezervinde değişme oranı yüzde olarak. Kasım 2000 krizinde dolar fiyatı neredeyse artmamıştır. Oysa Şubat 2001 krizinde hem döviz hem faiz hatlarındaki artışın çok daha şiddetli olması bir yandan döviz fiyatı tırmanışını durdurmak için rezervlerdeki erimenin şiddeti diğer yandan 2000 krizine oranla 2001 krizinin daha şiddetli olduğunu gösterir. Aynı sonuç gayri safi milli hasıla oranındaki düşüş yüzde artı istihdam oranındaki yüzde düşüşler karşılaştırıldığında ortaya çıkmaktadır. Bu gösterge finansal baskıyı değil durgunluğun boyutunu gösterir. Yani 2001'deki finansal krizde hem finansal baskı hem izleyen durgunluk boyutu Kasım 2000'dekine oranla çok şiddetlidir.